Podcast dinle.
Günaydın, sabahlar. Avrupa ekranlarında ekonomide sabahlar karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki bir saat boyunca içeriye ve dışarıya dair hem piyasa değerlendirmeleri hem de ekonomide öne çıkanları aktarmaya çalışacağız. Sakin bir haftadan geçiyoruz diyebiliriz piyasalar açısından. Tabii önemli veriler de yakından takip ediliyor ama yine de daha önceki haftaları kıyasladığımız zaman veri akışı açısından da sakin bir süreç var. Peki dünya borsaları nasıl bir performans gösterdi? Dün kapanışlar nasıl oldu? Vadeli piyasalarda işlemler nasıl ve tabii Asya'da hareketler bu sabah nasıl şekilleniyor? Vakit kaybetmeyelim, onlara bakarak başlayalım. ABD tarafıyla başlayalım. Şimdi ABD tarafındaki vadeli piyasalara baktığımız zaman S&P 500'de o kritik 4200 seviyesinin hemen altında işlemlerin gerçekleştiğini görüyoruz. 3 ana endekste de vadeliler yukarı doğru bir hareket içerisinde ama dün 3 endekste de aslında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta 3'ünde de düşüşler kaydedildi. O şekilde gün tamamlandı. Arjantin ve Brezilya borsalarına baktığımız zaman orada da %1.55 ve %0.84'lük sırasıyla düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Güney Amerika'da da öyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Brezilya tabii Arjantin'de aynı şekilde hem ekonomik olarak sıkıntı içerisinde hem de bir yandan Covid'le mücadele kapsamında ciddi boyutlara ulaşmış durumda vaka sayıları. Dolayısıyla burada takip ediyoruz o iki ülkeyi de yakından. Avrupa tarafına baktığımız zaman Almanya tatilden dönmüştü haftanın ikinci gününde ve %0.18'lik yükselişle günü tamamladı. Biraz böyle Avrupa tarafında karışık bir kapanış dikkatleri çekiyor. Londra ve Paris gerilerken Madrid ve Frankfurt'ta ise yükselişler hakimdi. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan bu sabah saatlerinde yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Ve tabii şöyle bir Asya Pasifik endekslerine de göz atarsak orada bugün Malezya ve Endonezya kapalı. Dünkü kapanışlara da bakıldığında %0.38'lik yukarı yönlü hareketle Malezya günü tamamlamıştı. Endonezya'da da %0.91'lik yükseliş kaydedilmişti. Diğer taraftansa aslında Yeni Zelanda'da da borsa örneğin kapalı, birkaç Asya ülkesinde daha kapalı, Sri Lanka gibi ama diğer böyle öne çıkan endekslere göz attığımız zaman işte orada Güney Kore'de bir geri çekilme dikkatleri çekiyor. Onun yanı sıra Japonya ve Çin'de, Hindistan, Hong Kong'da yükselişler hakim bu sabah saatlerinde baktığımız zaman. Peki biz borsada nasıl bir kapanış gördük? Onu da aktaralım hemen. BIST 100 endeksi 51,96 puanlık azalışla 1400 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi ve %3.58'lik aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmiş oldu. Gün içerisinde en düşük 1400 seviyesini gördük. Yani aslında kapanış seviyesi gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeydi. Ve en yüksekse 1459 seviyesi gözlemlenmiş oldu. Bir önceki kapanışa göre %3.58'lik geri çekilme oldu ve son bir haftalık performansta da zaten böyle yatay giden bir tablonun ardından biraz böyle aşağı yönlü bir hareket olarak yansıyor. Önceki kapanışa göre mali endeks %3.60, sanayi endeksi %3.95, hizmetler endeksi %3.23 ve teknoloji endeksi ise %4.11 değer kaybetti. Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri olarak karşımıza çıktı. Evet, borsada böyleydi tablo ve şimdi de döviz piyasaları yeni güne nasıl başlıyor ona bir göz atalım. Dolar TL'de 8.44 seviyesini, Euro TL'de ise 10.35 seviyesini görüyoruz. Sepet kur 9.41'den geçiyor şu saatler itibariyle. Ve dolar endeksinde 89.60 seviyesinde ki dün aslında 89.53'e kadar geriledi ve 7 Ocak'tan bu yana da en düşük seviye karşımıza çıktı. Dolar endeksindeki bu geri çekilme bir yandan da aslında euro dolar paritesine yukarı yönlü bir hareket olarak yansıyor ve 1.22.58 seviyesi gözlemleniyor. Kalıcı olacak mı? Bu bir soru işareti. Yakından takip ediyoruz ama aslında ABD tarafında tahvillerdeki geri çekilme biraz da doları zayıflatan, aynı zamanda altını da güçlendiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ve şimdi içeriye dönelim yeniden. S&P Kredi Değerlendirme Kuruluşu Türkiye değerlendirmesini Cuma günü yapacak. Beklentileri Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün değerlendirdi. Ürkün, ertelenen taleplerin devreye girmesi büyüme beklentilerini güçlendirdi dedi.
Bekleniyor işte piyasa kapanışından sonra büyük ihtimalle eğer açıklayacaksa o zaman göreceğiz. Yani S&P 500'ün yani bu görüşünde yani bu değerlendirmesinde bir değişiklik yapmasını açısı ben beklemiyorum. Evet yani dediğin gibi yani ekranda da yansıttınız yani büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizeler gerçekleşti. Ama tabii yukarı yönlü revizeler birçok ülke için tabii gerçekleşiyor. Onun da nedeni zaten açıkça belli. Yani Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız şu süreç içerisinde yani bundan yani çıkış noktasına doğru yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. İşte aşılar da artmaya başladı, aşılamalar da. Buna ilişkin tabii ki işte ertelenen talebin devreye girecek olması, biraz geçen seneden baz etkisinin de devrede olacak olması, hepsi birlikte bakıldığında büyümelerin daha iyi bir noktaya geleceğine ilişkin beklentileri güçlendiriyor. Burada tabii Türkiye de buna dahil. Zaten hani ilk çeyrekle ilgili öncü göstergelere baktığımızda onların etkisiyle birlikte bakarsak bir büyümede güçlü bir ivme yakalayacağız gibi gözüküyor. Ama tabii diğer taraftan yaşadığımız sürece baktığımızda ekonomik anlamda işte zaten bunu kredi derecelenme kuruluşu da dile getiriyorlar. Özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinden yola çıkarak yaptıkları yorumlarda işte çeşitli bazı risklere değiniyorlar. İşte bunun başında yani bizim hep uzunca bir süredir takibini yaptığımız işte kredi derecelendirme kuruluşlarının yorumları üzerinden takibini yaptığımız işte Merkez Bankası düzeyinde yapmış oldukları yorumlar. İşte döviz rezervleriyle ilgili özellikle yapmış olduğu yorumlar, ileri yönelik Merkez Bankası politikalarına ilişkin yapmış olduğu yorumlar özellikle biraz da ön planda kalıyor gibi gözüküyor. İşte bunun içerisinde işte cari açık problemi, işte bütçe açığı gibi problemleri de dile getirmeye devam ediyorlar. Yani o yüzden bu tarafta bahsettiğim bu gelişmeler üzerinde hani evet büyüme tarafı olumlu olsa da bu tarafın da biraz daha nasıl şekilde toparlanacağına ilişkin biraz da belki de veri görmek isteyebilirler diye düşünüyorum. Yani aslında ileri yönelik projeksiyonlarda ben yukarı yönlü revizelerin özellikle görünüm tarafında diğer kuruluşlardan da gelmesini bekliyorum ama genel itibariyle baktığımızda bu sadece ekonomik anlamdaki gelişmeler değil, bizim hani iç ve dış anlamdaki, daha doğrusu dış ilişkiler anlamında, siyaset anlamındaki gelişmelerde de gidişatımıza da bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen not indirimlerinde ben onların çok etkisi olduğunu düşünüyorum bu kurumlar tarafından ve çok hızlı bir şekilde indirimler gerçekleşmişti. Yani o yüzden az önce programın başında konuşmuş olduğumuz ülkeler arası ilişkilerin iyileştirilmesi adına, bu ilişkilerin de daha iyi noktaya taşınması adına kurulacak bu görüşmelerin, yapılacak görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlarla ilgili gelişmeler de olumlu yönde ilerlerse belki bu değerlendirmede değil ama sonraki değerlendirmelerde bir değişiklik gelmesi bence muhtemel gibi.
Evet, ABD'de nasıl bir kapanış gerçekleşti, neler takip edildi? Şimdi onunla devam edelim. S&P 500'e baktığımız zaman şu anda vadeliler %0,31'lik yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. 4200 seviyesinin hemen altında bir tablo var. 4200 seviyesi S&P 500 için kritik bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Dün nispeten sakin bir gündü ABD'de haber akışı tarafından bakıldığında. Ki aslında önemli bir açıklama geldi. Fed'in başkan yardımcısı Richard Clarida önümüzdeki toplantılarda tapering yani tahvil alım programında bir azaltıma gidilebileceğini konuşmaya başlanabileceğinin mesajını, sinyalini verdi. Buna rağmen piyasalar sakin kaldı. Bu arada tabii işte enflasyonda o yükseliş kalıcı olacak mı? Böyle kontrolden çıkan bir enflasyonla mı karşılaşacağız? Bunların hepsi konuşulurken Clarida bu konuya da bir yorum getirdi ve gerektiği takdirde Fed ekonomik iyileşmeyi bozmadan enflasyonu kontrol altına alabilecek araçlara, donanıma sahip dedi. Ve tabii ki buradaki gelişmeler yakından takip ediliyor ama S&P 500 tarafında dünkü düşüş %0,21 oranındaydı kapanış itibariyle. Geçelim şimdi Dow Jones tarafına. Dow Jones'ta da %0,24'lük bir değer kaybı yaşandı kapanışta ama şu anda da %0,27'lik yukarı yönlü bir hareket var. Özellikle 3 ana endekste de daha önceki kazanımların geri verildiğini görüyoruz. Biraz böyle aslında işte enerji sektörünün aşağı çektiğini gözlemledik dün itibariyle Wall Street tarafında. Nasdaq'a bakalım. Teknoloji endekslerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq'ta ise %0,03'lük bir düşüşle gün tamamlandı. Ve şu anda 13.707 seviyesinden yukarı yönlü bir açılış yapması bekleniyor Nasdaq'tan. Apple, işte Microsoft, Amazon gibi şirketler, o teknoloji devleri bir gün önce %2'nin üzerinde değer kazanmıştı ve bu biraz böyle endeksi pozitif ayrışma içerisine sokmuştu. Ancak dün itibariyle o kazançların silindiğini gördük. İşte Apple'da, Netflix'te bunlar da geri çekilmeler gerçekleşti. Dikkat çekici bir gelişme Nasdaq özelinde United Airlines'ın hisselerinin %1.5 yükselmesi oldu. Bu da yeniden açılmayla beraber Mayıs'ta bilet satışları 2019 Mayıs'a kıyasladığımız zaman o rakamı aşmış gibi duruyor. Bu da işte normalleşme süreciyle beraber diğer havayolu şirketleri ve kruvaziye turizmi yapan şirket hisselerine dün itibariyle bir miktar alım getirdi. Ama işte şöyle bir baktığımız zaman aslında genel olarak düşüşle tamamlandı ABD borsaları. Bir yandan tahvil tarafını yakından takip ediyoruz. Tahvilde de özellikle bir düşüş söz konusu ve 10 yıllıklarda %1.58'e kadar gerilediğini görmek mümkün oluyor. Ve işte burada son birkaç haftanın da en düşük seviyeleri böylelikle karşımıza çıkıyor. 10 yıllıklardaki geri çekilme bir yandan dolar endeksini zayıflatıyor. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken bir yandan da altına da kuvvet veriyor. Altında biz altının onsunu 1900 doların üzerine çıktığını, tırmandığını gözlemledik. Ve şimdi ABD ile devam edelim. 332 milyonluk bir nüfusa sahip bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ve aşılama kampanyaları büyük bir hızla devam ediyor. Yetişkin Amerikalıların yarısı iki dozla aşılandı. Kalan kısım ve ergenlerin de yaz döneminde aşılanması hedefleniyor. Toplum bağışıklığı arttıkça Amerikan ekonomisi hızlı şekilde toparlanıyor.
136 milyondan fazla Amerikalı iki doz aşısını oldu. Hayat pek çok eyalette normale dönmeye başladı. Maske yasakları adım adım kalkıyor. Restoranlar, kafeler, spor merkezleri, sinemalar, tiyatrolar kapılarını açıyor. Aşılar Amerika'yı iyileştiriyor. Yeniden nefeslenen Amerikalılar ekonominin çarklarını büyük bir hızla döndürmeye hazırlanıyor. Amerika, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tanık olunacak en büyük geri dönüş öyküsüne hazırlanıyor. Neredeyse tüm sektörlerde ticari faaliyetler geri dönüyor. Ofisler yeniden canlanıyor. Broadway, şovlarının kapılarını açmak için hazırlıklarını yapıyor. Aşılanan taraftar spor salonlarını ve statları dolduruyor. NBA ve NHL playoffları için tribünler dolup taşıyor. Amerika, 12-15 yaş arası çocukların da aşılanmasıyla yeni eğitim dönemine hastalık riskinden uzak girmeyi planlıyor. Halkın sağlığına kavuşması ise ekonomiye güç veriyor. Normale dönüş endekslerini ülke genelinde yansıyan verilerde Amerikan ekonomisinin krizden önceki haline geri dönüşün bu yıl hızla sağlanabileceğine dair umutları artırdı. Uzmanlar kayıpların %90'ının geri alınacağını öngörüyor. Ancak uzmanlar iş gücündeki büyük kaybın telafisinin daha uzun süre alacağını düşünüyor. İşsizliğin en büyük sorun olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan 2021 itibariyle salgından önceki günlere yani Şubat 2020'ye kıyasla hala 8.2 milyon istihdam eksik. Özellikle salgından en büyük darbeyi alan hizmet ve eğlence sektöründe 2.8 milyon kişi işini kaybetti. Biden yönetimi ise yeni altyapı paketi ve ek önlemlerle en az 5 milyon yeni iş yaratmayı planlıyor. Ancak hayatın her alanında yaşanan iyileşmelerin iş gücü piyasasına ne zaman yoğun şekilde yansıyabileceğini henüz kimse bilmiyor.
Ve şimdi de Asya tarafındaki gelişmelere bakalım. Anlık veriler bize neyi gösteriyor? Çin, Şangay tarafında %0.29'luk yukarı yönlü hareket dikkatleri çekiyor. 3591'den işlemler geçiyor. Tabii bir yandan bu işte dolar endeksindeki geri çekilme Yuan'da bir rally getirdi. 2018'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü Yuan dolar karşısında. Diğer Asya piyasalarını şöyle bir göz atalım. Orada nasıl bir seyir dikkatleri çekiyor? Güney Kore'de aşağı yönlü bir hareket var. Diğer endekslerde ise işlemler yukarı yönlü olarak gerçekleşiyor. Bugün Malezya ve Endonezya'da tatil dolayısıyla işte Asya'da biraz işlem hacmi de nispeten daha önceki günlere kıyasla düşük diyebiliriz. Japonya'da %0.29'luk prim dikkatleri çekiyor. Şu an itibariyle en fazla kazanç Hong Kong'da %0.61 şeklindeki primle gerçekleşiyor. Ve geçelim şimdi Avrupa'daki kapanışı bir hatırlayalım. Avrupa'da karışık bir seyirle gün tamamlandı. Haftanın ikinci gününü geride bıraktık. Öncelikle Londra'ya bakıyoruz. %0.31'lik geri çekilme vardı. Ve 7029 seviyesinden kapanış gerçekleşti Londra tarafında. Diğer endekslere şöyle bir baktığımızda ise orada da işte Frankfurt ve Madrid'de yukarı yönlü hareketler dikkatleri çekti. Ama Madrid böyle çok yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Londra'ya eşlik eden Paris'te yine işte aşağı yönlü bir hareket olarak karşımıza çıktı. Bu arada ilerleyen dakikalarda COFAS Türkiye ekonomisti Seltem Yılgın bizimle birlikte olacak. Hem dünya ekonomisine hem de tabii Avrupa ekonomisine dair beklentileri paylaşacak bizlerle. Ve şimdi geçelim borsaların ardından kıymetli metallere, emtia piyasasına bir bakalım. Kıymetli metallerde altının onsuyla başladığımız zaman 1906 seviyesi karşımıza çıkıyor. Ve işte burada biraz ABD tahvillerindeki geri çekilme dolar endeksini aşağı çekti. Aşağı gelen dolar endeksi ise altına kuvvet verdi gibi duruyor. 1905 dolardan şu an itibariyle altının onsu geçiyor ve o da işte aslında son 4,5 ayın en yüksek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor kıymetli metallere baktığımız zaman. Gümüş tarafında ise yeniden 28 doların üzerindeki hareketleri gözlemliyoruz. Gümüşün ons bazındaki tablosuna baktığımız zaman 28 dolar 14 sentten işlemler geçiyor. Palladium ve platinde de %1'in üzerinde yükselişlerle yön yukarı bu sabah saatlerinde. Ve petrol diyelim. Petrol tarafındaki gelişmelere şöyle bir bakarsak orada yatay bir tablo karşımıza çıkıyor. 65 dolar 88 sente gerilemiş durumda Amerikan ham petrol. %0.29'luk bir durum karşımıza çıkıyor. Bu arada bugün Amerika tarafından az sonra daha detaylı paylaşacağız ama ham petrol stokları açıklanacak haftalık olarak takip ettiğimiz her çarşamba İzlenen o veriyi takip edeceğiz. Bakalım nasıl bir tablo gelecek. Ama esas tabii petrol piyasalarını şu anda en çok merak edilen, yakından takip edilen İran yeniden oyunun içine dahil olacak mı, olmayacak mı? Ve işte burada da ABD ile o kritik görüşmeler yakından izleniyor. Bakalım neler olacak. Geçelim Brent petrole. Brent petrolde de 68 dolar 39 sent seviyelerini görüyoruz. %0.15'lik bir düşüş var. Evet, böyle bir tablo vardı petrol tarafında da. Şimdi geçelim günlük veri takvimine. Günlük veri takvimi bugün aslında epey zayıf diyebiliriz. Öyle çok piyasayı sarsabilecek, yönünü değiştirebilecek hareketler beklenmiyor. Bunun için haber akışlarını tabii ki takip ediyoruz. Amerika'da saatler 14'ü gösterdiğinde MBA Mortgage Piyasa Endeksi açıklanacak ve her çarşamba izlediğimiz ham petrol stokları da yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta %0.4'lük bir azalış kaydedilmişti. Ham petrol stoklarında bakalım neler olacak ama pandemi tabii biraz Amerika'nın o üretimini engelledi. Sonrasında işte Texas'ta yaşanan aşırı soğuk havalar üretimi biraz etkiledi ama yavaş yavaş böyle yeniden sanki üretim musluklarını açmaya devam ediyor gibi duruyor. Ama haftalık olarak bu verileri takip edip biraz da tabii ki piyasalar üzerindeki etkileri izliyoruz. Evet, şimdi piyasaya da öne çıkanlar böyleydi. Takip edeceklerimiz bunlar. Devam edelim gündemlerle. Türkiye gündemine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle görüşecek. Gündemde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümün yer alması bekleniyor. Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük Amerikan şirketleri de bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayındaki NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesi öncesi ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya geliyor. 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin yöneticisiyle video konferans yöntemiyle görüşecek olan Erdoğan, yabancı yatırımcılara güven mesajı verecek, Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünü anlatacak. Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük Amerikan şirketleri de yer alıyor. Beyaz Saray'dan Nisan ayında yapılan açıklamada Başkan Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldıkları duyurulmuştu. Erdoğan'la Biden arasındaki ilk görüşme ise 23 Nisan'da gerçekleşmişti. Telefon görüşmesinde liderlerin ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldığı belirtilmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı nefes kredisinin faiz ve geri ödeme koşullarını bugün açıklayacaklarını duyurdu. Bakan Elvan, kredinin sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alacağını ifade etti. Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu Bakan Elvan ve bu yıl ihracatın 200 milyar dolara ulaşacağını, 22 ila 25 milyar dolar cari açık beklediklerini de sözlerine ekledi.
Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve işletmeleri desteklemek için hazırlanan nefes kredisinin faiz ve geri ödeme koşulları çarşamba günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kullandırılacak kredinin öncekilerden farklı olarak sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alacağını söyledi. Bakan Elvan, alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanılmasını temin edecek bir takım düzenlemelerimiz olacak dedi. Bloomberg News'e mülakat veren Bakan Elvan, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İhracatta ciddi bir canlanma beklediklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin bu yıl ilk kez 200 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. Aşılamanın hızlanmasıyla turizmin de canlanacağını ifade eden Bakan Elvan, bunların etkisiyle yıl sonu için 22-25 milyar dolar arasında bir cari açık beklediklerini söyledi. Ödemeler dengesi tarafında bir sorun görmüyoruz dedi. Bakan Elvan, yıl sonu pandeminin bütçeye getirdiği yükün 109 milyar liraya, pandemi desteklerinin tutarının da 182.7 milyar liraya ulaşacağını ifade etti. Bu desteklerin milli geliri oranının krediler hariç %3'ü aşacağına dikkat çekti. Kripto varlıklara ilişkin yürütülen çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını, vergilendirme politikası üzerinde de çalıştıklarını söyleyen Bakan Elvan, bir de uyarıda bulundu. Vatandaşlar tasarruflarını değerlendirirken yönetemeyecekleri riskleri almamalı dedi. Hazine ve Maliye Bakanı bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman siyasi istişareler toplantısına katılmak üzere Perşembe günü Ankara'ya geliyor. Sherman, Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelecek.
Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaret gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, siyasi istişareler toplantısına katılmak için 27 Mayıs Perşembe günü Ankara'da olacak. Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. Sherman'ın Türkiye ziyaretinde bazı sivil toplum yetkilileri de bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişarelerin bir önceki toplantısı 2018 yılının Mart ayında Washington'da yapılmıştı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara ziyaretinin ardından temaslarına Endonezya, Kamboçya ve Tayland'da devam edecek.
Burada da 1900 doları aşan bir seyir var altının onsunda. Oradaki beklentiler acaba nasıl şekilleniyor? Bunu da sorayım son olarak.
Tabii altın yatırımcıların Fed yetkililerinin gelecek aylarda biraz önce de bahsettiğim gibi enflasyon artabileceğine dair yorumlarına odaklanmasıyla birlikte 4 ayın zirvesine yakın seviyelerde tutunma çabasında. Bugün baktığımız zaman 1905 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Burada aslında kritik olarak 1885 seviyesinin üzerinde tutunma altında değerli metalde pozitif görünümün devamı açısından önemli. Ama geri çekilmelerde 1885 seviyesinin altına bir fiyatlama takması durumunda kalıcılık bu seviyelerden kalıcılık sağlamaması durumunda burada da görünüm zayıflama kaydedebilir.
Ve şimdi biz böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
Podcast dinle.